Bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu yazar, şair Sayın Mehmet Atilla Maraş. Ben kendisiyle ilgili izin verirseniz kısaca bir bilgi vereyim. Hoş geldiniz Sayın Maraş.
Hoş bulduk.
1949 Şanlıurfa doğumlu Sayın Maraş, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi ve İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Ziraat Mühendisi olarak görevine devam etti. Devlet Su İşleri'nde İşletme Mühendisi ve Proje Mühendisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Mühendisi, Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi oldu. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı halen kendisi, Dünya Kültür ve Sanat Akademisi Fahri Edebiyat Doktoru payesi sahibi Sayın Atilla Maraş, 22. dönem Şanlıurfa AK Parti Milletvekili. Tekrar hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Milletvekilliği, politikacılık yönünüz mü ağır basıyor yoksa yazar ve şairlik yönünüz mü ağır basıyor?
Nasıl söylesem, yani sanatı, düşünce dünyasını siyasetten ayırmak mümkün değil. Yani sanatın da bir siyaseti var, siyasetin de bir sanatı vardır. Yani birbirini etkileyen, tetikleyen şeyler. Ama aktif siyaset içinde bir dönem kaldım AK Parti'de. 2002 ile 2007 yıllar arasında bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptım. Siyaseti hayattan ayırmak da mümkün değil. Önemli bir şey. Ama şahsi şey soruyorsanız, yani ben her şeyden önce Müslümanım, onu bir önceye koyayım. Çünkü
maşallah,
benimle yapılan röportajlarda efendim işte şairliğiniz mi önde yoksa İslam mı önde falan, haşa, yani şairlik ne oluyor veya vekillik ne oluyor? Önce İslam, önce Müslümanlık. Dolayısıyla Bismillah diye başlamak lazım bu sohbete. Allah'a hamd ederek başlamak lazım. Ve onun Resulüne selam ve salat göndererek başlamak istiyorum.
Maşallah.
İnşallah. Dolayısıyla hayat bir bütün. Siyaset de hayatın içinde, sanat da hayatın içinde, düşünce yine öyle, yazı öyle. Bana göre bir insanın şu dört eylemi kendi hayatına geçirmesi lazım. Bunlar nedir? İşte bunların hepsinin başında okumak geliyor. Önce okuyacak. Okumayı ve yazmayı bilecek. Şimdi dün televizyon izliyorum, diyorlar ki ya bizim Türkiye'de okuma yazma oranı %80'e çıktı. Gerçekten %80 mi okuma yazma oranı? Evet dediler. Hayır. Türkiye'de okuma yazma oranı herhalde %5'lerde filan. Yani okuma yazma oranı kasıt, evet okuma,
evet,
yani
evet,
bir şeyler okuma.
Evet.
Kitap okuma, kainatı, evreni okuma. Ve buna bağlı olarak düşünme, fikretme, akletme. Bunlar çok önemli eylemler. Bizim toplumumuz maalesef düşünce dünyasından, akıl etme dünyasından uzaklaştırıldı. Çok palyatif, çok gündelik, çok geçici şeylerle zihnini oyaladı. Zamanı öyle harcadı. Ve birçok nesil de bu şekilde harcanıp gidiyor. Dolayısıyla okumayı ve yazmayı önceliyorum ben. Daha sonra düşünmeyi, akletmeyi, fikretmeyi ve sonra da konuşmayı. Bu dört eylem, dört kutsal eylem, insan varlığının olmazsa olmazı, vazgeçilmezleri mesabesinde.
Evet.
Konuşacaksınız, bildiklerinizi anlatacaksınız ama bu konuşmalar hak ve hukuk adına olacak.
Doğru.
Doğrular adına olacak, gerçekler, evet, adına olacak, güzellikler adına olacak.
Ben başka bir soruya geçeceğim o zaman izninizle.
Evet.
Programımızın ismi Birlik Zamanı. Biz Birlik Zamanı'ndan yola çıkarak hep şunu amaçladık. Toplumlara baktığımızda, bu kendi toplumumuz olsun, diğer ülkelere baktığımızda, Müslüman coğrafyaya baktığımızda hep bir böyle bölünme, parçalanma, kamplara ayrılma, ayrıştırma. Bu birçok alanda bunu görüyoruz. Din, dil, ırk, mezhep, her alanda maalesef karşımıza hep böyle bir ayrıştırma çıkıyor. Ve bundan dolayı da özellikle de Müslüman coğrafyada bir türlü birlik sağlanamıyor.
Evet.
Oysa diyoruz ki hani ortak paydalarda insanlar çok rahat bir araya gelebilir. Herkesin bir araya gelebileceği ortak paydalar mutlaka ki mevcuttur. Bunları iyi yakalayıp ortak paydalarda bir araya gelerek hep böyle birliğin, beraberliğin amaçlandığı bir toplum özlemi içindeyiz. Türklerin de geçmişine baktığımızda 10 yıllar boyunca hep böyle bir Türk-İslam birliği ülkesi içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu onların vazgeçemedikleri, yani vazgeçmeyecekleri, vazgeçmemeleri gereken gerçekten önemli bir ülke. Bunu mesela rahmetli Erbakan hocamıza baktığımızda görüyoruz. İslam Birliği adı altında bunu dile getirmiş kendisi ve bayraktarlığını yapmış. Rahmetli Türkeş'e bakıyoruz. Onlar da Türk-İslam ülküsü olarak. Ama amaç bakıldığında hep böyle bir birlik, beraberlik. Biz de bu programı yaparken dediğim gibi bölünmelerden, parçalanmadan, ayrışmalardan ziyade birliğin, beraberliğin önemine vurgu yapmak için programımızın ismini de böyle koyduk ve yola böyle çıktık. Sizin bu konudaki Türk-İslam Birliği ya da İslam Birliği adına ne derseniz bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum.
Evet, çok güzel bir program diyelim. Birlik adına, beraberlik adına. Tabii İslam Birliği, Türk-İslam Birliği, Türklerin Birliği, bütün bunlar bugünün meseleleri değil. Bunlar tarih boyunca veya son yıllarda daha da çok yaygın bir şekilde tartışılmış, konuşulmuş. Ama hayata geçmemiş. Hep istenmiş, arzulanmış ama hayata geçmemiş. Neden acaba gerçekleşmemiş? Onlar üzerine durmak lazım. Yani birliği istemek kolay. Hatta arzulamak, insan istiyor yani aynı düşünceyi paylaşan, aynı inancı paylaşan dünya insanlarının değil mi? Bir araya gelmesi, diyelim ki 6,5 milyar insan yaşıyor yeryüzünde, bu coğrafyada. Çünkü insan başka yaşadığı coğrafyalar yok. Bir tek yeryüzü var, dünya var yani. Ve 6,5 milyar insanın 1,5 milyarın üstünde Müslüman nüfusu var. Bu yeryüzüne dağılmış vaziyette, her coğrafyada.
Tabii.
Bunlar sadece Türklerden ibaret değil. Sadece Türkçe'de konuşulmuyor dünya yüzünde. Yani meselelere bakarken daha geniş bir perspektiften bakmak gerekir. Benim tespitime göre 3300 dil konuşuluyor şu anda yeryüzünde. Ve bu demektir ki 3300 ırk, kavim var yeryüzünde. Evet. Değişik coğrafyalarda. Yani doğuda, batıda, işte Hindistan'dan, bilmem Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan. Baktığınız zaman bunca uygarlıklar, bunca kültürler, bunca diller ve bunca ırklar var. Bu çokluk aslında, bu zenginlik Allah'ın istediğinden ötürü. Yani Allah ben sizlere, insanlara kavim kavim, dil dil yarattım, tanışasınız, bilişesiniz diye.
Evet, tabii, evet.
Dolayısıyla hiç kimsenin kimseye bu bağlamda bir üstünlüğü yok. Hepsi evet. Allah'ın kulları, hepsi Allah'ın yarattığı coğrafya üzerinde değişik dillerde, değişik ırklar olarak tebarüz etmişler, ortaya çıkmışlar, çıkarılmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sünneti bu, sünnetullah. Evet. Dolayısıyla renkli bir dünya. Tabii ki bu insanların birlikteliği, beraberliği çok güzel bir şey. Tabi din adına düşündüğünüz zaman, İslam bizim nazarımızda din dendiği zaman İslam anlaşılıyor yani o kültürden geliyoruz. Cenab-ı Hak da kutsal kitabında, kitab-ı mübinde de din olarak İslam'ı öngörüyor kendi indinde. İnne dine indallahı İslam. Şimdi bu olunca o zaman bizim bu İslam kavramı etrafında konuşup bakmamız lazım değil mi?
Tabii ki.
Meselemiz İslam bizim. Yani ilahi vahiy İslam. İlahi vahiye dayanan bir sistem, bir hayat, bir dünya görüşü. Şimdi bu görüşü paylaşan insanların bir araya gelmesi ne kadar güzel olur. Nasıl bir araya gelecek? İşte esas sorunsal dediğimiz veya problem dediğimiz, sorun dediğimiz nokta burası. Şimdi onu konuşuyoruz değil mi?
Evet.
Nasıl olur da bu değişik coğrafyalara, değişik dilleri konuşan insanlar bir ülke etrafında, bir düşünce etrafında bir araya gelirler veya işlerini birleştirirler. Efendim, birlikte yaşarlar, birlikte olurlar. Bir güç olurlar. Tabii bu istek bende de var. Ben de İslam'ın birliğini, Müslümanların birlikteliğini konuşan, savunan bir insanım. Çünkü tarih boyunca gerçekleşmemiş. Hazreti Peygamber'den sonra, o asr-ı saadetten sonra birçok olaylar var. Hazreti Peygamber'in irtihaliyle birlikte başlayan savaşlar, çatışmalar, kavgalar İslam toplumu içerisinde, ümmet içerisinde hep kavgalar çıkmış. Değil mi?
Evet.
Bakıyorsun Abbasiler dönemine, Emevilere, daha sonraki Selçuklu, Osmanlı dönemine filan. Halifeler önemi olmuş. Halife zaten Müslümanların başı, başkanı, yeryüzündeki en büyük temsilcisi filan. O bir süre sonra o müesse yok olmuş, yok edilmiş veya kaldırılmış yürürlükten. Dolayısıyla Müslümanlar başsız kalmış gibi görünüyor tarihe baktığımız zaman. Şimdi yeniden bu 21. yüzyılda insanların düştüğü durumu görüyoruz. Müslümanların düştüğü durumu da görüyoruz. Esas bütün insanlık bizi ilgilendiriyor ama
evet.
Önce Müslümanlar o bizi alakadar ediyor, ilgilendiriyor ve Müslümanlar bugün bir zilleti yaşıyor adeta. Çok düşük bir kültürde, çok düşük bir düzeyde, gelir bakımından, her bakımdan aşağılarda sürünüyor. Ve bir başka topluluk, bir başka emperyal topluluk bugün tüm dünya ilan ediyor. Müslümanları da, Müslüman olmayanların hepsine yukarıdan tepeden hem kültür veriyor, hem emir veriyor, hem de sömürüyor. maddi manevi sömürüyor. Dolayısıyla Müslümanlar birlik, beraberlik meydana getirebilmeleri için, hayata geçirmeleri için bu ideal olan düşünceyi, birliği, beraberliği önce bu zihin işgalinden, bu kargaşadan temizlenmesi lazım. Yani bu İslam ümmetinin birlikteliğini meydana getirecek bir kadronun, bir ekibin, bir entelektüel gücün, zihnin olması lazım. Bu ülkeye, bu ideale ulaşmak için İslam dünyasındaki düşünce bazında yüksek düzeyde insanların yetişmesi lazım.
Hepsini bir arada yapsak, bir yandan onları yetiştirelim, bir yandan inşallah bu ideali yakın görerek çaba sarf edelim, fiili doğada bulunalım.
Zaten çaba sarf etmen olur evet, mutlaka. Evet. Böyle bir çabamız olacak evet. Ki bunları konuşacağız. Zaten evet. Bu programlarda onu amaçlıyor. Hı-hı. Yani kendi meselelerimizi kendi aramızda konuşuyoruz evet, biz. Evet. Eksiklerimizi, fazlalarımızı, niye bu haldeyiz, hı-hı, niye bu ittihat gerçekleşmiyor. Hı-hı. O zaman gerçekleşmesi için ne gibi işler, oluşlar yapacağız ona bakmamız lazım. Zaten onun için
yapacağız. Ben bir ayet söyleyeyim. Şeytanlar Allah sanırım. Allah diyor ki ayetinde, biz her şeyi kader ile yarattık diyor. İnşallah Allah izin verirse kaderde dönem ittihat, Müslümanların güçlenmesi, İslam ahlakının hakimiyetinin başlangıcı bu dönem olarak tarif ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tek tek karmaşaların yaşanacağı, bütün Müslüman ülkelerde karmaşaların yaşanacağı, arkasından da Allah'ın izniyle bir altın çağın olacağı, Müslümanların ittihadının gerçekleşeceği inşallah hadislerde belirtilmiş. Onun için tabii ki sebebe sarılmak çok önemli ama yaratacak olan Allah, inşallah o dönemin içindeyiz. Allah inşallah biz hayattayken faaliyetlerimizi de dua kabul edip vesile ederek inşallah böyle bir birliği gerçekleştirecek. Şu anda da büyük bir nimet içindeyiz. Bana göre inşallah birçok kişi de aynı şeyi düşünüyor zaten. Mesela bu dönem Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış'ın bir sözü var. Geçen günkü röportajında bu çok hoşumuza gitti. İslam dünyasının en büyük sorunu birleşememektir diyor. Hem Dışişleri Bakanlığı'nın bu yönde bir politikası var. Sıfır sorun politikası ve bütün Müslüman ülkeleri birleştirici ama aynı zamanda da Batı'ya da tabii ki açık dönük ve onları da kucaklayıcı bir yapısı var ve böyle bir politika güdüyor. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Evet tabii bu şimdi politikacı
sözü oraya getirdim döndüm.
Getirdiniz teşekkür ederim. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya Anadolu coğrafyası sanki dünyanın merkezi gibi bir konumlanmış. Yani biz Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak hakikaten bize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani hem Orta Doğu'nun ortasındayız değil mi? Hem de dünyanın merkezindeymişiz gibi. Yani iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü üzerinde, Avrasya köprüsü üzerinde bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla tarihte de bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasında yaşayan atalarımız büyük sorumluluklar almışlar. Büyük devletler kurmuşlar ve ilahi kelimatullah için bu coğrafyadan çıkarak dünyanın dört bir yanına, yedi kıta, dört iklim yayılmışlar değil mi? Bir taraftan Afrika'ya doğru gitmişler, bir taraftan Asya'ya doğru, bir taraftan İstanbul aldıktan sonra Avrupa içlerine kadar gitmişler. Peki niye gittiler atalarımız, yani Osmanlı atalarımız, Müslüman geçmişimiz niçin buralara gittiler? Kuru bir şey sevdası için mi? Yani kuru bir cihangirlik sevdası için, bir fetih. Fetih ruhuyla gider ama kuru bir cihangirlik midir? Yani alın şanın yürüsün diye mi bunlar gittiler? İşte biz Osmanlıyız, nam alırız, nam veririz biz filan. Bir nam ve şan meselesi için gitmediler onlar. Onlar ilahi kelimatullah, yani Allah'ın yüce ismini bütün insanlığa taşımak için gittiler ve adalet götürdüler.
Evet.
Bunu nereden anlıyoruz? Bunu tarihe baktığımızdan anlıyoruz. Hatta Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in oğluna tavsiyesinde, vasiyetinde de bunu görüyoruz. Oğlu Orhan'a diyor ki şey yaparken, vasiyet ederken işte bizim şeyimiz kuru bir cihangirlik sevdası değildir. Biz Allah'ın yüce adını yaymak için devlet kurduk. Varız ya, Allah için varız, Allah için savaşacağız diyor. Diyor ve şöyle de aklıma geldi söyleyeyim diyor. Osman Ertuğrul oğlusun, oğlu Orhan için söylüyor. Hakkın bir kemter kulusun, İstanbul al, gülzar yap. İstanbul'u aç, gülzar yap. Yani İstanbul'u bir kızıl elma gibi bir hedef göstererek oğlu Orhan'a tavsiyede bulunuyor. Kara Osman Bey.
Evet.
Evet. Ve onun tavsiyeleri, onun öngörüleri işte Orhan Bey tarafında değil ama onun diyelim torunu tarafından işte efendim 21 yaşındaki genç bir Müslümanın efendim İstanbul gibi Bizans'ın beyni olan bir şehri fethediyor ve bir çağ açıp bir çağ kapıyor. Yani çağı açıp çağı kapamak bir kuru sevda, bir kuru cihangirlik adına değil. Ya nedir? İlahi kelimatullah. Demek ki Müslümanların esas görevi İslam'ı yaşamak ve yaymak.
Evet.
Adaleti yaşamak ve adaleti yaymak. Şimdi Türkiye bazına tekrar geldiğimiz zaman biz 600 yıl bu topraklarda ve bu dünya yüzünde bu adaleti temsil ettik ve her yere adalet götürdük. İlahi kelimatullah'ı götürdük. Kimsenin dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine müdahale etmedik.
Evet.
Serbest bıraktık. Öyle olmamış olsaydı şimdi bütün dünyayı biz Müslümanlaştırmış, Türkleştirmiş olurduk değil mi?
Evet, dinlerine tabii,
müdahale etseydik, ırklarına müdahale etseydik. Yapmadık bunları. Öyle bir misyonumuz da yoktu. Biz yaşayarak onlara adaletin ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu gösterdik. Ama gel zaman git zaman devran döndü, küçüldük, elimizdeki bütün toprakları kaybettik. Bir Anadolu coğrafyasına sıkıştırıldık adeta. Şimdi yine bu topraklar üzerinden tarih tekerrür ediyor. Hak tecelli ediyor, edecek inşallah. Bu topraklarda yaşayan insanlar kendi özlerine, kendi Müslüman geçmişlerine yeniden döndüklerinde ve yeniden dirildiklerinde bu topraklar üzerinden yeniden bir dirilişe geçtiklerinde inşallah misyonlarını kavrayacaklardır ve tekrar bu Allah'ın adaletini yeryüzüne tekrar göstereceklerdir. Yani böyle bir misyonları
i̇nşallah,
var bu toprakta
evet,
yaşayan insanların.
Evet.
Günümüzde yine Müslüman coğrafyaya baktığımızda az önce sohbetin başında sizinle de konuştuk bunu.
Evet.
Çok fazla insan öldürülüyor. İşte yaşanan kargaşalar, savaşlar, iç savaşlar. Bu bağlamda birçok insanın her geçen gün ölüm haberini, şehitlik haberini alıyoruz. Fakat öyle bir durum var ki mesela Batı dünyasında, bir Avrupa'da, bir Amerika'da bir iki tane vatandaşları ölüyor, dünya ayağa kalkıyor. Çok önemsiyorlar, çok değer veriyorlar ve gerçekten dünyayı ayağa kaldırabiliyorlar bunun için. Ama işte az önce bahsettiğim gibi Müslüman coğrafyada yaşanan ölümler maalesef bir anlam ifade etmiyor. Kimse o kadar kanıksamış herkes. Herkes o kadar alışmış ki buna. Birkaç kişi, onlarca kişi, yüzlerce kişinin, binlerce kişinin ölmesinden dahi artık rahatsız olunmuyor belki de. Fakat bunun altına, zeminine baktığımızda yine Müslüman ülkelerin kendilerinde de bayağı ciddi hata olduğunu biz düşünüyoruz. Çünkü bir değersizleştirme politikası var. Yani daha kendi halkına değer vermeyen, kendi halkını ezen, ona zulmeden, ona değer vermeyen bir topluma, bir ülkeye zaten Batı dünyasının başka dinden, başka ırktan, başka fikir dünyasına olan insanların değer vermesini beklemek belki de hata olabilir diye düşünüyorum. Yani bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Evet. Şimdi güzel bir nokta. Tabii bu İslam coğrafyaları veya İslam devleti dediğimiz gibi, İslam devleti de ne doğru bir kavramdır onu da tartışmak lazım. İslam devleti var mı şu anda yeryüzünde? Sanki yok gibi yani. Halka Müslüman olan
ülkeler
diyelim, topluluklar ve toplumlar diyelim. Halkı Müslüman ama idare sistem olarak da, idareciler olarak da şeyle uyuşmuyor. Yani inançlar, dinle, İslam'la uyuşmuyor. Yani seküler bir topluluk veya idare. İşte demokrasi adı altında İslam coğrafyasına gelen bu sistemler kendi sistemlerini yürütecek ekipleri, kadroları da beraberinde getiriyorlar. Yani gerçekten bir halk yönetimi bu topraklarda yok yani. Cumhuriyet dediğimiz, demokrasi dediğimiz işte şey yeni yeni açılıyor. Hep görüyoruz yani diktatörler var.
Evet.
Meseleler dikte ediliyor ve halk o şekilde yönetiliyor. Halkın herhangi bir özgürlüğü, bir şey yok. Ne empoze ediliyorsa yukarıdan onu da iktifa ediyorlar. Dolayısıyla uyanamıyorlar. Yani hem fakirlik, hem cehalet, hem Kur'an ikliminden uzaklaşma, hem bilim dünyasından uzaklaşma. Dolayısıyla böyle bir topluluk, yani çok aşağılarda primitif yani İslam ülkelerindeki düşünce dünyası, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Zihin dünyası şeydir, berrak değil. Ve bu yüzyıllardır böyle, en az 200 yıldır böyle. En az. Hatta 300 yıl diyenler bile var yani İslam coğrafyasındaki bu işgaller. Sadece toprak işgali, sadece yeraltı, yerüstü zenginliklerini sömürme adına değil yani.
Evet.
Aynı zamanda zihinler işgal edilmiş ve İslami bağlamından koparılmış. Kur'an ikliminden, ahlakından, Kur'an kültüründen, Kur'an aklından uzaklaştırılmış burada yaşayan Müslüman halklar. Ve aynı zamanda aydınlar.
Evet.
Yani aydınlar da, bu topraklarda yaşayan aydınlar da halkına yabancı. halkına derken halkın kültürüne ya da dinine diyelim. Yani açık konuşalım artık, evet. Her şeyi açık konuşmak lazım. Yani dolayısıyla aydınımızın, halkı bir tarafa bırakalım, düşünen insanlarımızın, aydınımızın kafası karışık ülkede. Onun için berrak, bu neyle olur? İşte bu fikir ve inanç üzerindeki bütün yasakların kalkmasıyla sağlıklı düşünce ortaya çıkar. Çünkü yıllarca bu ülkede, bu topraklarda düşünce mahkum edildi. Düşünemezsiniz, konuşamazsınız, yazamazsınız. Ben şimdi öyle bir iklimden de geldiğim için rahat başımdan geçenleri biliyorum ben yani. Biz her şeyi yazamazdık, her şeyi konuşamazdık. Neye? Suç.
Evet.
Ve müthiş bir korku imparatorluğu, cumhuriyeti yarattılar. Korkuyorsunuz. Ne olacak diye. İçeri mi atarlar? Ne yaparlar? İşkence mi yaparlar? Yazılımdan ötürü. Ve yaptılar da yani. Bunlar yıllarca ülkede neler oldu neler yani. Şimdi güzel bir noktaya geldik aslında. Yani şimdi artık konuşmanın, tartışmanın zamanıdır. Fikirlerimizi özgürce ifade etmenin, beyan etmenin, eğer bir dine inanıyorsa bu dini özgürce yaşamamız ve yaymamız, tebliğ etmemiz gerekir. Hangi dine inanıyorsak inanalım, hangi düşünceye inanıyorsak inanalım ama özgürce ifade edelim. Yani önce özgürlük lazım. Evet. Korkuların kalktığı,
demokrasi
adı altında özgürlüklerin yaşaması lazım. Yani bireyler özgür olmalı, hür olmalı.
Evet.
Hür düşünce yoktu Türkiye'de yani.
Fikirlerden de korkulmamalı, öyle
i̇şte
değil mi?
İşte şimdi korkulmamalı, başta da korkulmamalı diyorduk ama korkuyorlar.
Evet.
Korkmamak lazım. Herkes düşüncesini, inancını, neye inanıyorsa,
evet,
hür bir şekilde ifade edebilmeli. Hür bir şekilde yaşayabilmeli. Giyiminden, kuşamından, örtüsünden, açılım. Nelerle uğraştı bu ülke yani?
Evet.
Bu kadar kapalı bir toplumduk biz. Evet. Yani. İçine dönmüş, yurtta sur, cihanda sur. Kimseye bakmıyorsunuz. 9 tane komşunuz var, 11 tane komşunuz. Hepsiyle kavgalı,
evet.
Hepsiyle sorumlu. Kendi insanıyla sorumlu, devlet halkıyla sorumlu, halk devletle sorumlu. Tüm bunlara baktığımız zaman geldiğimiz nokta için şükrediyoruz. Evet, bugünler çok güzel günler. Biz bunları gördük, yaşımız müsait. Evet. 60 ihtilalini de gördüm. 80'i de gördüm. 28 Şubat darbesini de gördüm. Dolayısıyla bugünler çok iyi. Yeni gelen nesil için, gençlik için çok çok güzel günler. Yani her şeyini konuşabilecek, her şeyini tartışabilecek. Bir dine inanıyorsa o dini rahat rahat yaşayacak. Hangi dine inanıyorsa inansın ister Hristiyan.
Gayet öyle.
Hangi semavi dine inanıyorsa. Veya başka dinsiz ateist olsun.
Evet, o da rahat etmeli.
Tabii etmelidir yani. Etmeli,
tabii.
Çünkü
dinin gereği, Kur'an'ın gereği
evet,
de bu değil
mi? Evet, evet. Evet, Kur'an öyle emrediyor.
Evet.
Necip Fazıl diyor ki, beni Allah tutmuş, kim eder azat? Yani beni Allah tutmuşsa kim bana pranga vurabilir?
Evet.
Ve yıllarca burada yaşayan insanlara, aydınlara özellikle düşüncelerinden ötürü prangalar vurdular. Konuşamazsın. Sus, otur, yürü. Hep dipçik, hep tepeden inme ya. Bu ne iştir ya?
Hapishaneler, akıl hastaneleri, hep bunlar.
Akıl hastaneleri, hapishaneler. Yani çok şükür etmemiz lazım. Doğru. Güzel günlere geldik.
Evet.
Onları konuşuruz istersen. Evet, yani. Neler i̇nşallah, neler gördük biz, neler inşallah. Çektik yani.
Yani inşallah bir şahlanışa ihtiyacımız var.
İnşallah.
Allah'ın izniyle imani bir şahlanış. Bunun içinde yani Allah'ın izniyle tabii ki ittihat için sebebe sarılmaya ihtiyacımız var.
Elbette.
Genelde bazı kişiler, açıkçası iman zafiyeti içinde olanlar, devamlı Batı'yı buna engel olarak gösteriyorlar. Yani işte itaat-ı İslam olsun diyoruz, işte Amerika izin vermez diyorlar, İsrail izin vermez diyorlar. Müslümanlar arasında Orta Doğu'da bir birlik kuralım diyoruz, işte şu ülke karşı çıkar, bu ülke karşı çıkar diyorlar. Halbuki o ülkelerin içinde de bizim gibi düşünen, bizim gibi açıkçası olayları irdeleyen insanlar var. Biz bu kişilerle ittifak etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Mesela Amerika'da Rand Corporation diye bir kuruluş var. Belki pek çok kişinin, kurumun eleştirdiği bir kuruluş ama onun yöneticilerinden birisiyle yakın zamanda bir röportaj yaptık. Büyükelçi David Aaron yaptığımız kişi, röportaj yaptığımız kişi. Diyor ki birçok kişinin aksine diyor işte radikalizmle, terörle mücadelede diyor ben dinin daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Yani fikri mücadeleye önem vermesi gerektiğini söylüyor ve farklı dinlere inanan insanlara yönelik bir hani çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Dinden uzaklaşmayalım diyor, dini daha iyi öğrenilmesine vesile olalım diyor. Mesela Müslümanların diyor daha çok Kur'an okumalarına vesile olalım diyor. Bu vesileyle diyor dünya çapında belki anormal dini anormal yorumlayan kişilerin zayıflamalarına vesile oluruz diyor. Şimdi biz diyoruz ki bu tarzda mesela Amerika'da, İsrail'de, Rusya'da, Batı'da, her yerde, Doğu'da düşünen insanlar var ve olumlu düşünen Müslümanlar, yani barışı, huzuru savunan Müslümanlar, ittihadı savunan Müslümanlar dünyanın her yerindeki gayrimüslimlerle, insanlarla ittifak etsinler. Ve bu vesileyle de iyilerin ittifakı neticesinde varmak istediğimiz noktalara daha kolay varalım inşallah. Bu Batı'yla ittifak konusunda neler düşünüyorsunuz?
Şimdi kim yapacak bu ittifakı Batı'yla?
Biz yapacağız.
Biz
Türkler,
yapacak. Yani Türkler yapacak.
Türklerin evet, liderliğinde
evet,
tabii
yani
ki.
Yani baktığınız zaman diğer İslam ülkeleri de yani İslami, bizim bu düşündüğümüz anlamda İslami uyanış pek görülmüyor. Yani entelektüel boyutta veya daha açık söyleyeyim Kur'an anlamında, vahiy anlamında yani ilahi vahiy anlamında, Kur'an anlaşılması anlamında değil. Bizde de aslına baktığınız zaman daha Kur'an tam anlaşılmış değil. Yani bizde geleneksel bir İslam var veya işte bunlar hep tartışıldı geçmişte. Köy İslamı, şehir İslamı, işte Türk İslamı bilmem, Arap evet. İslamı filan diye. Ama bütün bunların üstünde Kur'an İslamı'na bakmamız evet. lazım. İslam Kur'an'da var. Onun yayıcısı Hazreti Peygamber'le var, Resul'le var yani. Onunla bakmak, onun tatbikatlarına bakmak lazım. Nasıl başarmış, nasıl bir yol yöntem izlemiş. Yani Kur'an'ın mesajını nasıl insanlara tebliğ etmiş. İnsanların bir kısmı katılmış İslam'a değil mi?
Evet.
Allah'ın dinine. Hı hı. Bir kısmı katılmamış. Ama onlarla takım ittifaklar da yapmış değil mi? Akabe biatları var.
Tabii.
Hepsi. Yani bizim evet. için yöntem yol arayışına girdiğimizde şeysiz değiliz. Yani donanımsız ve sahipsiz değil. Önümüzde yollar var. Hazreti Peygamber'in güttüğü yollar var yani. Evet. Biz de onun ümmeti ise demek anadan geliyor. Yani birlikte. Şimdi Müslümanlar niye kardeştir diyoruz? Kur'an'a inanıyorsak hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun benim kardeşim olacak o. İnnemel müminine ıkvetün diyor. Bu ayet yani. Ayet-i kerime Allah'ın sözü böyle. Önce ben kardeşlerimle birlik kurmalıyım. Evet, ondan sonra ben bütün dünyaya çıkmalıyım. Ama biz Müslümanlar olarak, kardeşler olarak daha birlik ve beraberlik içinde değiliz. Yani biz daha Türkiye'de Müslümanlar olarak birbirimizi daha henüz yeni tanıyoruz. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık dünya küçüldü. Dünya küçüldü. Bir köy oldu değil mi? Globalleşti. Evet. Çünkü bu aygıtlar, bu gelişmeler, bu teknoloji dünyayı getirdi. Ufak bir şeye çevirdi yani dünya. Belli işte 6,5 milyar nüfuslu bir gezegen yani artık. Şimdi biz bu 6,5 milyar gezegende nasıl var olacağız? Allah'ın dediği, istediği şekilde mi bir yaşayışı tamamlayacağız? Yoksa dünyanın hegemonyasına, dünyanın çekim alanlarına, işte oyuncaklarına, bilmem şuna buna kapılarak mı bu ömrü tamamlayacağız? Esasen Türkiye'de ilk yapmamız gereken şey fert fert Müslümanların bilince ulaşması, İslam bilincine, İslam şuuruna erişmesi. Yani şekilli olmaz İslam.
Evet.
Şekil yetmez yani. Evet. Şekilen işte diyelim şimdi mesela başörtüsü meselesini hallettik değil mi siyasetten? Evet. Bitti mi mesele? Yok. Bitmez o. Şekildir yani.
Evet.
Ama bir şeyi gündemden kaldırdık. En azından enerjimizi boşuna tartışma alanlarından çektik. Şimdi tartışmamızı daha ciddi alanlara yapacağız. Daha hayati şeyleri konuşacağız. Varlığımızı sorgulayacağız her şeyden önce. Ben kimim? Ben kimim ve bu hal neyin nesi? Niçin varım, niçin yok oluyorum? Yok mu oluyorum? Ölüm nedir? Varlık nedir? Bütün bu antolojik alanları konuşmamız, kendimizi sorgulamamız lazım ki ben hayatın ne manaya geldiğini anlayayım ve ondan sonra buna göre yaşayayım ve buna göre tebliğimi yapayım, yayayım inancımı, düşüncemi. Doğruysa insanlar buna gelsin. Zaten o zaman bu birliktelik, bu ittihat olur. Önce ben kendi içimde ittihadımı gerçekleştirmeliyim. Yani ben kendimle barışık olmalıyım her şeyden önce. Kendisiyle sorumlu olan insanlarımız, ayrımlarımız nasıl bu ittihadı gerçekleştirecek? Bunun da en büyük engeli dediğim gibi düşüncenin önündeki engeller yani düşünce özgürlüğü yoktu bu ülkede.
Evet.
Bu ülke daha yeni yeni düşünce özgürlüğüne kavuşuyor. Bundan sonra büyük hamleler olacak. Bundan sonra işte o işler gelişecek inşallah. Ben buna inanıyorum yani.
Evet.
Ha bu hızlanarak gidecek böyle şey değil yani. Hızlanarak gidecek inşallah.
İnşallah. Evet.
Buna inanıyorum yani insanlık adına güzel şeylerin, doğru şeylerin iyi değerlerin yükseleceği ve bunu insanlar bu bunalımlı çağda bunları mutlaka benimseyecek ve bu yola gelecekler. Felç felç gelecekler. Yani Kur'an'ın emri böyle.
Tabii.
Onda ittifakız yani. Onda hiçbir beis yok. Tabii İslamlaşmaktan kasıt da bu yani. İslamlaşırken nedir? Allah'ın dinine sarılacağız. Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız ve istikametimizi bozmayacağız.
İnşallah.
Yani hem kavmiyetimizi hem istikametimizi. Duruşumuzu ve doğrultumuzu bozmayacağız. İslami duruşumuzu, İslami kimliğimizi, kişiliğimizi her yerde alnımız açık bir şekilde yaşayacağız ve savunacağız korkmadan. O korkulardan sıyrılacağız ve bunu bir eğitim haline getireceğiz ve bizim gibi bizim bilir de Allah'ın istediği gibi düşenlerin sayısını çoğaltmamız
İnşallah,
lazım.
İnşallah vesile olur.
Ama çok yüksek düzeyde olmalı bu. Kur'an, Kur'an'ı anlamda Kur'an istediği şekilde insanların yetişmesi lazım. Aydın, Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, vahiy bilen, efendim Kur'an'ı bilen ve yaşayan aynı zamanda. Böyle insanlar çoğaldıkça, şuurlu, bilinçli insanların çoğalmasıyla Allah'ın da yardımı kat kat artacaktır.
İnşallah.
Gerçekten Müslüman ülkelerin ya da liderlerin, yöneticilerin ellerine bir imkan geçtiği zaman bunu Allah rızası için kullanmaları çok çok önemli. Mısır'daki son devrimden çok kısa bir süre önce, birkaç ay önce buraya Müslüman kardeşlerin yöneticileri misafirimiz olarak gelmişlerdi işte İstanbul'a, Ankara'ya. Hocamızla yaptıkları bir görüşme sırasında Adnan Bey onlara İslam birliği konusunun önemini ifade etti. Bu konuda mutlaka hani el birlik olalım, birlikte bir şeyler yapalım, siz de mutlaka çabanızı ortaya koyun diye. Ne yazık ki pek önemsemediklerini gördük. Dediler ki hani şu an konu bu değil, gelin esas turizmimizi nasıl geliştiririz, siz bize ondan haber verin dediler. Şimdi az önce sizin de buyurduğunuz gibi, Hüman'ın da bahsettiği gibi, hep konu maneviyatta aslında bitiyor. Yani Allah'a yakınlıkta, Allah'tan uzaklaştığımızda başımıza bir şey geliyor. Tabii ki turizm de gelişsin ama şimdi aciliyetli olan Müslüman alemi bu durumdayken, bölük pörçükken, paramparçayken, her yerde zulüm, kan, gözyaşı varken
turizm
ne oluyor? Yapmayalım yani lütfen. Ondan sonra başımıza bu geldiğinde de o zaman şaşırmamamız gerekiyor. Tabii. Asla bak kimsenin başına gelmesini istemeyiz. İnşallah bir an önce tabii ki her şey çözülsün. Darbelerin karşısındayız. Her türlü zulmün karşısındayız. Eyvallah. Buna bir şüphe yok. Ama Müslümanlar olarak kendimizi iyi irdelememiz, hatalarımızı görüp belki ona göre geleceğe bakıp ona göre tavır almamız gerekir diye düşünüyorum.
Aynen doğru düşünüyorsunuz. Ben de bu düşüncelerinize katılıyorum. Zaten deminden beri anlatmaya çalıştığımız derdimiz de bu. Yani bizim bir derdimizin olması lazım. Derdi olan insanların çoğalması lazım. Kalbinde bir dert taşıyacak. Bu ümmetin derdini taşıyacak. Allah davasını kendine şey yapacak yani, baş tacı yapacak ve yol yapacak, rehber edilecek, dava edilecek.
Evet.
Böyle olmayınca yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça hidayet de şey de uzaktır yani. Ama tam sarılırsanız
evet, evet.
Şüphesiz Allah'ın yardımı kat kat artar. Ve yine Kur'an'da diyor ki emrolunduğunuz gibi dostoğru olun. Yani bu müthiş bir şey.
Çok güzel, evet.
Hazreti Ömer'in saçlarını ağırtan bir ayettir yani. Festekimu kema ümürte diyor. Ben de okuduğum zaman doğrusu titredim yani. Yani insan işte inkılap, devrim yapıyor insanın kalbinde, ruhunda. Emrolunduğu gibi dostoğru oldu. Ya bu ne müthiş bir şeydir ya. Demek ki sen dostoğru olmak için emrolunmuşsun. Yani onun için gelmişsin dünya.
Evet.
Yanlış için değil, doğru yaşamak için.
Hedeften şaşmamak.
Allah'ın için. Tabii, hadleri aşmayacaksın. Evet. Hadlere tecavüz etmeyeceksin. Dostoğru ve sırat-ı müstakim üzere.
İnşallah.
Yani orta bir yol üzere. Dostoğru, müstakim, yani kaymayan böyle. Ne diyoruz ona? Müstakimden kastı. Yani sağlam
evet,
bir yol üzere.
Evet.
İstikrar. İstikrar. Kararlı, istikrarlı, evet. Duruş sahibi, istikamet sahibi, kamet sahibi olmak.
Evet.
Allah'ın istediği bu.
Evet.
O zaman demek ki önce Allah'ı tanımak lazım. Önce Allah'ın evet, varlığına güzel, inanmak, birliğine inanmak. Yani amentü'den başlamak
evet.
lazım. Yani ilmihalden başlamak lazım. Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi tanıdıkça Allah'ı tanıyacağız.
Evet.
Değil mi? Kendini bilen Allah'ı bilir. Evet. Allah'ı bildikçe de onun yarattığı bütün ayetleri, bütün insanları, bütün varlığı, varidatı, görünen ve görünmeyen varlıkların hepsini kucaklayacağız,
tabii, sevgili,
tanıyacağız, tabii. bileceğiz ve Allah'ın büyüklüğünü buradan çıkaracağız. Allah evet. ne yücedir, ne büyüktür ki bu kadar görünen ve görünmeyen alemi yaratmış ve hepsinin alemi, bilgini bir tek o.
Çok
o zat yani. Ondan başkası yok. Yani bizler ve bütün yarattıklar, yaratılmışlar hepsi fani, geçici,
evet.
yok olmaya mahkum ama o ebedi, ezeli, var olan ve bitmeyen bir yaratış.
İnşallah.
Hay yani, diri her zaman.
Evet, evet.
Şimdi bu bilinç gelişirse gençlikte okuyan, yazan insanlarda inkılap çabuk olur. Yani inkılap dediğimiz, devrim dediğimiz beyinlerde olması gerek. Kalplerde inkılabın olması lazım ki insan değilsin. Tek tek kalplerde inkılap yaparsa İslam,
evet.
ki İslamsa yapar,
evet.
sizi değiştirir ama siz değişmek istemiyorsanız İslamsa hiçbir şey yapmaz. O değişimi ruhumuzda, kalbimizde yaşamamız lazım. Beynimizde yaşamamız lazım.
Evet.
Allah böyle istiyor.
Çok doğru.
Evet.
Evet, ben tekrar İslam Birliği konusuna gelecek olursak şuna da değinmek istiyorum. Şimdi hani İslam Birliği ile ilgili programlar yapıyoruz. Bunları işte dile getiriyoruz, önemsiyoruz. Bir yandan karşı tarafın da psikolojisini biraz iyi düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani şimdi biz kendi açımızdan bakıyoruz. Tabii ki gerçekten biz sevgiyle, birlikte, beraberlikle, Kur'an
tabii,
ruhuyla baktığımızda
tabii,
bunun önemini ifade ediyoruz. Ama bir de kendimizi belki karşı tarafın da yerine koyup onların mevcut tedirginliklerini de bertaraf edecek şekilde açıklamalar yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Söz gelimi. İnşallah kurulmasını istediğimiz, oluşmasını istediğimiz böyle bir İslam Birliği modelinde bölge ülkelerinden, söz gelimi Ermenistan, İsrail ya da daha uzağa gidecek olursak, pardon Rusya var yakınımızda, daha da uzağa gidecek olursak Amerika, Avrupa ülkeleri vesaire. Hepsinin de rahat edeceği, hiçbir şekilde tedirginlik duymayacakları, haklarının, hukuklarının korunacağı, dışlanmayacakları, bilakis kucak açılacak kendilerine, benimsenecekleri, içinde olmalarından belki yine memnuniyet duyacağımız bir birlikten söz ediyoruz biz. Öyle yani, değil mi size?
Bunu rahmetli hocamız çok şey yapardı. Rahmetli Erbakan hocamız. Evet. Biz sadece Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan insanların birliğini, beraberliğini, şeyini düşünmüyoruz sadece. Yani onların işte gelişmesini, efendim huzura kavuşmasını, güzelliklerini, iyiliklerini düşünmüyoruz ya. Biz bütün İslam aleminin, hatta ve hatta bir bütün insanlar.
İnşallah.
Sırayla geliyor. Önce Türkiye'deki yaşayanlarımızın huzuru, refahı. Evet. Daha sonra işte 1,5 milyarlık İslam aleminde yaşayan tüm insanların refahı, ama ondan da yetinmiyor. Bütün bir insanlık aleminin, 6,5 milyar insanın refahı, huzuru bizim inancımızda. Yani bizim inancımız evrensel bir defa. Mahalli, yerel filan değil, ulusal değil bizim inancımız elhamdülillah.
Tabii, İslam
elhamdülillah, evrensel bir din. Hazreti Peygamber evrensel bir insan. Bütün insanlara rahmet olarak gönderilir.
Maşallah.
Değil tabii, mi? Tabii ki. Evet.
İlla rahmeten din alemin. Bütün alemine rahmet olarak gönderilen bütün insanlığın peygamberi. Yani Yahudinin de, Hristiyanın da, ateistin de, Rus'un da, Çinli'nin de, efendim, Türk'ün de, Arap'ın, Kürt'ün de önderi, Resulü, yol göstericisi.
Evet.
Öyle mi?
Tabii ki.
Böyle olunca bizim dinimiz evrensel bir din. Bizim dinimizin yayıcısı Resul, son Resul. Allah'ın peygamberi. En son, ondan sonra gelmiyor. Hatemül Enbiya. Ondan sonra artık Resul gelmeyecek. Ama Resullerin yolunu takip eden alimler, aydınlar, fikir adamları gelecek. Onun takipçileri, onun sünnetini yürüten, peygamberin sünnetini yürüten, Allah'ın sünnetini yürüten, sünnetullah ve Habibullah'ın sünnetini yürüten takipçileri gelecek. İnşallah.
İnşallah.
Bizler öyle olacağız. Yani.
İnşallah.
İnşallah.
Zaten şeyimiz budur. İnşallah. Ve bizim düşünce dünyamızda kine, kasvete, kötülüğe katiyen yer yoktur. Biz Üstad Bedizaman Hazretleri diyor ki ya bizim zamanımız yok diyor şeye, böyle kavgaya diyor şey. Biz muhabbet feda ederiz. Yani biz, bizden çıkmaz, kötülük gelmez insana. Biz hep iyiyi, güzeli, doğruyu yaşarız ve tebliğ ederiz. Çünkü biz Müslümanız. Bizim elimizden, dilimizden, her şeyimizden herkesin emin olması lazım. Eğer Müslümansa gerçek anlamda, Kur'an anlamında. Her şeyimizden emin olacak. İşte benden emin olacaksınız. Ve siz benimle yola çıkacaksınız. Hiçbir şey duymadan, kalbinize bir şey gelmeden. Gece tek başınıza gezebilmelisiniz İslam topraklarında. Tabii. Emin derler.
Doğru.
İslam böyle bir şey. Tabii. Yani emniyetin olduğu bir sistem İslam. Öyle bir hayat sunuyor. Nasıl kavga dövüş olur ki? Nasıl kötülük olur ki? Her şeyinden emin olduğunuz bir sistemi ve bu Allah'ın sistemi tabii ki böyle olacak yani.
Kesinlikle.
Okul işi değil ki.
Tabii.
Allah böyle emrediyor ve böyle öngörüyor. Buna uyarsanız size bir de mükafat veriyor. Yani bu geçici dünyada da kalmıyor bu güzellikler.
Evet.
Bunun mükafatı bir öbür tarafta size sonsuz bir güzellikler yurdunu vaat ediyor.
İnşallah.
Yani cennetini vaat ediyor.
Evet.
İnşallah.
Kim istemez böyle bir güzelliği?
İnşallah. İnşallah tabii ki.
Kim ister gidip cehennemde yanmayı?
Tabii.
Bir parmağımız bir toplu iğnenin acısına dayanamayan bir vücut o ateşe nasıl dayanacak? O zaman siz bu verilmiş mühlet içerisinde, ki ona ömür diyoruz, bu ömür zarfında aklınızı başınıza toplayacaksınız. Ey insanlar, öyle diyelim. Ey Mehmet Atilla Maraş, işte ey insan. Aklınızı peynir ekmekle yemeyeceksiniz. Niçin geldim dünyaya, niçin gidiyorum? Ben kimim ve bu hal neyiniz? Allah bir, Allah dost, işte toprak post diyeceğiz. Ve onun gösterdiği yol üzere bütün hayatımızı tanzim edip öyle yaşayacağız. Ve öylece dünyamızı değiştireceğiz, ahiret yurduna gideceğiz. Din gününün sahibi olan Allah'ın emirlerine uyarsak şüphesiz ki o bizi kendi cennetine koyacaktır.
İnşallah.
Bir Müslüman ideali de bu olmalıdır.
İnşallah. İnşallah müstaniyetten Allah'a sığınmak gerekiyor. Yani Allah etrafımızda bunca ibretlik olay yaratıyor. Mesela Mısır'ın, işte Suriye'nin başına gelenler, Türkiye'nin başına gelmez. Güçlü bir hükümet, sağlam bir ekonomi. Halbuki bunlar tamamen dünyevi şeyler.
Evet.
Allah bugün verir, yarın alır. Allah esirgesin. Onun için bizim öncelikli olarak sizin demin bahsettiğiniz konu çok önemli. Allah'ın da ayette belirttiği gibi, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor.
Çok Çok doğru.
Ayetinde. Onun için mesela şu taraftaki hükümet, buradaki şu cemaat, buradaki şu tarikat, öbür taraftaki başka bir vakıf, başka bir dernek zihniyetinin ortadan kalkması gerekiyor. Biz Allah'ın yarattığı aciz kullarız ve hepimiz Allah'ın yarattığı bir ümmetiz değil mi? İnananlar birliktirler inşallah. Amen. Onun için kibir ve enaniyetten uzaklaşmak, bir de aramızdaki bu ayrılığın ortadan kaldırılması şart. Eğer Allah'ın dediği gibi Allah'ın ipine hepimiz sımsıkı sarılırsak, inşallah Allah bu belayı Allah'ın izniyle bu Türkiye'nin içine sokmayacaktır. İşte ama tam tersi olduğunda Allah esirgesin, ama çekişme ve çatışma olduğunda ya da biri diğerini aşağılayacak enaniyetli bir tavır içine girdiğinde Allah bir günde verdiği nimetleri geri alabilir ve bizi Allah korusun hiç ummadığımız bir ortamın içine sokabilir. Ne işte maddi durumumuzla ilgili. Yani her şey öyle değil mi? Bir günde mesela susuzluk başlıyor. Bir günde bir şey oluyor. Yağmurlar başlıyor, bereket başlıyor. Allah'ın ol dinlemesiyle her şey değişiyor.
Bu dediğiniz çok doğru. Zaten ben de konuşmalarımın arasında da söyledim. İlgi alanımız ve bilinç düzeyimizin ortaya çıkması lazım. Yani çok yüksek düzeyde bir bilince, İslami bilince sahipseniz böyle konuşursunuz. Yani cemaatler üstü, partiler üstü konuşursunuz. Çünkü İslam böyledir yani. Kur'an cemaatler üstü, partiler üstü, siyasiler üstü bir alandır yani. Cemaatler olur, topluluklar olur, tebliğciler olur, değişik şeyler olur yani, gruplar olur.
Evet, normal, evet.
Değişik ırklar var, değişik diller var. Niçin değişik tebliğciler olmaz? Olacaktır. Tüm bu çoğunluğun zenginliğimizdir. Hepsine saygı duyarız, hürmet ederiz ama Kur'an tektir, emir bellidir. Allah ne diyorsa bütün cemaatlerin, bütün İslami oluşumların hepsinin Kur'an ekseninde, bağlamında konuşması, yayılması lazım. Onun dışına çıkarsa olmaz. Evet. O da birliği, beraberliği istiyor bizden zaten. İttihadı istiyor. İttihat. Kur'an başka bir şey istiyor.
Farz yani. Bu çok önemli farz. Değil mi? İttihat emir. Farz.
Tabii yani emir zaten. Evet, bir emir. Olun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ne demek yani?
Dağılıp ayrılmayın tabii.
Dağılıp ayrılmayın diyor yani. Evet. Bu kadar açık. O zaman eski bağnazlıklarımızı, bundan önce yaşadığımız bağnazlıklarımızı kaldıracağız. Yani hoca yobazlık diyor. Bağnazlıklarımız kaldı. Biz bir defa herkese güzel gözle bakacağız. Bütün İslami oluşumlara, evet, cemaatine hepsine tabii, güzel gözle, evet, iyi gözle bakacağız. Evet. Onları dışlamayacağız. Evet. Onlara husumet duymayacağız. Evet. O ki benim kıblem bir, Allah'ın bir, evet, Resulün bir diyor, kitabın bir diyorsa onlar bizim kesinlikle kardeşlerimiz.
İnşallah tabii.
Hiçbir şey. Onlar da bize de vermesi lazım. Yani tabii. Biz zaten kardeşiz.
Evet.
Kardeşin arasını bulup şey yapma, nifak sokmaması lazım. Yani evet, ayrışmaması lazım. Bir ve beraber olması lazım. Şimdi yine iş geldi, şeye dayandı. Eğitim şart diyor ya televizyonun birinde. Reklam. Eğitim şart. Hangi eğitim?
Hangi eğitim?
Hangi eğitim? Çok önemli.
Evet. Herhalde geometriden bahsetmiyor.
Evet, hangi eğitim? İnsan eğitimi. Evet. Nasıl olacak? İşte Kur'an anlamında. Tabii yani canım. Daha doğrusu Kur'an anlaşılması lazım. Bugüne kadar Kur'an anlaşılmadı. Siyaz yasaklardan ötürü, zihne vurulan prangalardan ötürü konuşamadık, yazamadık, susturulduk hep yani. Evet. Yani Kur'an gündeme geldiği gün, kitap, Allah'ın kitabı gündeme geldiği gün içinde ne var ne yok anlaşılacaktır. İnsanın hayrına olan bir kitap. İnsanın bu dünya hayatında güzel yaşaması için bütün şeyler, esaslar açıklanmış orada.
Evet.
Onları siz hayatınıza geçirirseniz öyle güzel bir topluluk kurarsınız ve bu toplulukta bütün insanlığa güzellikleri taşır yani.
Kesinlikle.
Onun için Kur'an'ın anlaşılması lazım. Bunun için bütün yasakların kalkması lazım. Evet. Kur'an şöyle gelecek masanın üzerine. Nereden? Duvardan inecek.
Evet.
Süslü şeylerin içerisine çıkarak, mesela bizim evde olurdu. Annem getirir şeye koyardı. Duvarda oraya. Anne aman bu yukarıda kalsın. Kur'an çünkü. Hürmet ediyor ama okumuyor.
Okumuyor. Bilmiyor, anlamıyor.
Söylediğiniz son derece önemli. Anlamıyor.
Çok önemli.
Ama onu hürmeti biliyor.
Evet.
Yere düşürmüyor falan. Çok güzel ama içinde ne var?
Tabii. Hayata geçirilmesi.
Yani. Evet. Mehmet Akif demiyor mu? Bu mezarlıklarda ölülerin arkasında okunmak için değil. Bu dirilerin kitabıdır. Ölülerin kitabı değil.
Evet.
Diriler için inmiş bu kitap. Ölüler için değil. Yani oradan tabii okuyup üfleyesiniz. İnmemiş ki. İçinde ne var bakın bakalım.
Tabii.
Ne diyor mesela yine bir beytinde aklıma geldi. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan Kur'an'dan alarak ilhamı. Doğrudan Kur'an'dan alarak ilhamı.
Evet.
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.
Maşallah.
Evet.
Ya bu müthiş bir şey.
Evet.
Aslında idrakine Kur'an'ı tekrar söyleme zamanı gelmiştir. Kur'an mutlaka gündeme hızlı bir şekilde gelecek ve insanlarımızın hayatına hakim olacaktır yani. Allah'ın nuru da böylece tamamlanacaktır. Bu
İnşallah.
Bizim elimizde olan bir şey değil ki.
Evet.
Biz sadece Allah'ın dinine yardım etmekle
mükellefiz.
İnşallah. Tabii.
Başka da görevimiz yok.
Çok doğru.
Müslümanlar olarak tabii başka. Ben bir Müslüman bağlamında konuşuyorum. Bu benim inancım.
İnşallah.
Başkası buna inanır inanmaz o beni bağlamaz. Ben böyle düşünüyorum, böyle inanıyorum ve böyle yaşamaya çalışıyorum inşallah. Evet.
İnşallah.
Şimdi inşallah engeller, prangalar bir bir kırılıyor. Zihinlerimiz işgal altından kalkıyor. Rahat rahat Kur'an yanında düşünüyoruz, konuşuyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Başka da bir gayemiz yok. İnşallah. Yani kimseye gidip topraklarını işgal edecek değiliz yani. İslam birliği derken kimsenin toprağı...
Manevi birliği. Tabii,
sevgi birliği. Bir,
gözümüz yok.
Tabii dostum.
Sevgi birliği, birliği. Kalp birliği, evet, gönül birliği. Bu yani başka da...
Ama tabii böyle bir birlikte de, böyle bir birlik dediğin oluşumunda da...
Çok rahatsız olanlar olacak.
Çok rahatsız olanlar da olacak. Çünkü şundan dolayı bakın o zaman yine Müslüman coğrafyada tek bir Müslümanın burnu dahi kanadığında işte birlik olan tek kalp olarak atacak. Öyle mi? Tek bir kalp olarak atacak bütün coğrafya. Evet. İzin verilmeyecek öyle bir şeye. Müslümanların bir lideri olacak. Liderleri olduğunda da o zaman bir muhatabı olacak bunun. Kimse şu an günümüzde olduğu gibi Müslümanlara bu kadar kolay zarar veremeyecek. Bu kadar değersiz görmeyecek.
Şimdi öyle güzel bir yere parmak bastınız ki öyle derler. Tam şey noktasına geldiniz. Şimdi çağın insanı yani bugünün 21. yüzyılın insanı her şeyle işgal altında. Bakın kalbi ruhu da işgal altında. Bir tek Müslümanlar değil. Bütün insanlık 6,5 milyar insan çağın eşyalar dünyasının hegemonyası altında. Rahat düşünemiyor, rahat konuşamıyor, o güzelliklere varamıyor. Yüzlerce engel var. Tam böyle bir çağda İslam hükümranlığını koyacak ortaya.
Evet.
Yani herkes bunalım içine girmişken, bütün insanlık ailesi bunalımdayken, öyle değil mi? Bu çağ, insanların hepsi bunalımda. Rahat değil, tatmin olmuyor hiçbir şeyle. Yani teknoloji huzur falan getirmedi yani. Karmaşa getirdi, koşuşturma getirdi, başka bir şey yok. Kalkınma falan diyoruz, değişim diyoruz. Bakın her taraf betonlar, binalar, yollar, yeşil yok, toprak yok, çevre yok, tabiat yok oluyor ve insanın ruhu yok oluyor.
Doğru.
Robotlaşıyor insanlar. Yani eşyayı icat eden insan eşyanın hükümranlığı altına girdi. Halbuki eşyayı ben kullanayım diye, bu hayatım kolaylaşsın diye bu eşyalar dünyası icat etti yaptı. Fakat şimdi icat ettiği o robotlar, o eşyalar dünyası insana hakim oluyor, kalbini, ruhunu esir alıyor. Dolayısıyla insanlık bunalım içerisinde. İşte bu bunalım tek çözecek sistem Allah'ın sistemi.
İnşallah tabii ki. Bir de tabii Darwinist materyalist sistem esasında.
Onlara girersek yani onlar da 100 yıl sürdü hükümranlıklar, daha fazla sürmedi. Bakın bitiyor.
Bitiyor. Mesela Avrupa Birliği de tamamen materyalist bir sistem üzerine kurmuş olan bir birlik. Daha baştan böyle şey günlerinde diyeyim, refah günlerinde bile çökeceğini biliyorduk. Çünkü Allah'ın dilemesi dışında maneviyata dayalı kurulmayan bir sistemin zaten devam edebilmesine imkan yok. Mutlaka sonlu oluyor. Onun için şu anda kendileri de farkındalar. Başka şeylere ihtiyaçları var. O ihtiyaçları olan şey de Allah'ın izniyle Müslümanların Türklerin arasından çıkacak. İnşallah. Ve onların da kurtuluşlarına, onların da refah huzura ulaşmalarına vesile olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda geriye dönüp ne kadar yozlaşmış bir sistemin içindeymişiz, Allah bizi bu bataklıktan çıkardı diye onlar da dua edecekler inşallah.
Yani güzel dediniz. Şimdi mesela Rusya'da 1917'de ihtilal olurken, Ekim ihtilali, 100 yıl sürmedi değil mi?
Evet, sürmedi.
İşte Batı'daki Darwinizm 100 yıl sürmedi. Yani Darwin'in kitabı Türlerin Orijini 1851'dir kitabın yayını. 1951, işte 100-120 sene sonra bitti, yerle bir oldu. Evet. Uzun sürmüyor çünkü bunlar beşeri sistemler.
Beşeri,
ilahi sistemler. Maşallah, doğru. İlahi sistem Hazreti Adem'den kıyamete kadar var olacaktır yani.
İnşallah, tabii
ki. Hiç ondan şek şüphe yok çünkü hem tarih buna şahit, hem bizler aklı başında olan insanlar olarak okuyoruz, izliyoruz, tarihi biliyoruz. Evet, böyle olmuş yani.
Çok doğru.
Dolayısıyla beşeri sistemler yerini tekrar ilahi vahiy sistemine bırakmak zorundadır yani.
Rusya'da örnek. Hüküm,
efendim?
Rusya örnek bu konuya. Işte, maşallah söylediniz.
100 yıl geçmedi. 70 yani. Geçmedi. 1917 işte.
Tabii ki.
1999'da bitti. Evet, 70 yıl yani.
80, şu anda muazzam hızla tam tersine yöneliyorlar.
Tabii. İslamlaşıyorlar.
İslamlaşıyorlar.
Evet. Çok doğru.
Ve İslam bütün dünya coğrafyalarında büyüyor. Avrupa'da büyüyor. Amerika'da büyüyor, İngiltere'de çoğalıyor. Müslümanların sayısı çoğalıyor. Kendiliğinden geliyor adam. Bırakıyor, bu hak dindir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Dün ben Urfa kanalını izledim benim memleketimi. Bir Alman hanım, orada bir Urfalı işçi gitmiş. Evlenmişler, geldiler Türkiye, Urfa'da. Şimdi camide şehadet getiriyor. Ve soruyorlar, yani sen bunu gerçekten isteyerek mi yapıyorsun? Yoksa hani kocan evlendi mi? Yok diyor, ben Müslüman olmayı çok istiyorum diyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi ve Müslüman oldu ve o yaşantıyı bıraktı. Şimdi değişik bir yaşantının içerisine girdi. Kendi isteğiyle, baskı yok, şey yok İslam'da. Yani İslam'da
gayet tabii baskı zorlama yok.
Zorlama yok. Evet. Yani ikraha fil din. Dinde zorlama yoktur. Kendi evet. isteğiyle. Zaten Allah da kitabında böyle diyor. Fevç fevç. Değil mi?
Evet tabii.
Bölük bölük. Geldiğini göreceksin diyor İslam.
Evet.
Ve biz görüyoruz yani aslında mucizeler yaşıyoruz. Ha, haberimiz doğru, yok yani. Kur'an'ın mucizesi evet, doğru, gözümüzün doğru. önünde gerçekleşiyor.
Evet, maşallah.
Evet. Biz fark edemiyoruz. Hani biraz dikkatli baksak değişimi göreceğiz. Görüyoruz yani.
Evet.
Büyük bir değişim var. Tabi içimiz o kadar yanmış ki bizim yıllardır. O kadar zulüm görmüşüz ki, o kadar eziyetler görmüşüz ki, o kadar susturulmuşuz, korkutulmuşuz ki. Yani bu oluşumlara bakarken de acaba gerçek mi falan diye korkuyla bakıyoruz. Halen daha. Çok baskılandık yani. Ama inşallah o baskılar bütün yeryüzünden kalkıyor ve Allah'ın istediği yöne doğru evriliyor. Yani i̇nşallah. Bunu gören gözler bunu fark eder.
Evet.
Ediyoruz yani inşallah.
Bu programımızı da, bu konuşmalarımızı da Allah inşallah fiili dua olarak kabul etsin.
İnşallah.
Hem
i̇nşallah.
İnsanlara müjdeler vermiş olalım burada.
İnşallah.
Hem de inşallah olduğunu da görürüz. Allah bize inşallah nasip eder.
İnşallah.
Birliğin oluşunu da görürüz hep birlikte.
İnşallah.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten hoş bir sohbet oldu sizlerle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Her zaman bekleriz inşallah.
İnşallah. Evet. Sağ olun.
Efendim Ankara'dan gerçekleştirmiş olduğumuz Birlik Zamanı programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla birlikte tekrar karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum.